Ayrım 21. Maun suresi böyle buyurdu. Din maskeli zulme Tanrı'nın vuruşu. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 245. Ebu Zer toplumculuğunun nebevi dayanıkları. Hazreti Peygamber'in sünnetinde Ebu Zer içtihat ve mücadelesine destek sayılacak onlarca olay ve söz vardır. Hatta denebilir ki böyle bir desteğin ifadesi halinde Yüce Peygamber'in bütün hayatı kayda geçirilebilir. Biz burada çok önemli birkaç noktanın altını çizmekle yetineceğiz. Çünkü Hazreti Peygamber'in Ebu Zer mücadelesinde hasım taraf olan kişi hakkındaki açık beyanı başka kanıt derlemeye lüzum bırakmayacak kadar susturucudur. Susturucu ve sarsıcı. O açık beyan, Resul-i Ekrem'in en büyük mucizelerinden biri olan ihbardır. Ve ravisi, yine Resul-i Ekrem'in tanıklığıyla yeryüzünün en dürüst insanı olan Ebu Zer'dir. Yani yalan veya isabetsizlik ihtimali sıfırdır. Bu olgu, nebevi dayanak konusunda başka bir şeye ihtiyaç bırakmaz. Hazreti Peygamber'in mucize ihbarı. Ebu Zer tarafından sarayının kapısında her gün Kenz ayeti okunan, İslam'ın yozlaştırıldığına ilişkin uyarı, haykırışları yükseltilen Muaviye, bir gün onu yanına çağırıp şu ifadelerle payladı. Ey Allah ve Peygamber düşmanı! Her gün evimizin önüne gelip bir sürü hakarette bulunuyorsun. Eğer Muhammed'in ashabından birilerini halifenin izni olmaksızın öldürecek olsaydım, sanki hiç öldürmemiş, seni öldürürdüm. Ebu Zer'in cevabı tarihe ışık tutan şu sözlerle geldi. Ey Muaviye! Ben ne Allah'ın düşmanıyım ne de peygamberin. Allah ve peygamber düşmanı olan sen ve senin babandır. Dıştan Müslümanlık gösterip içinize kafirlik sakladınız. Allah elçisi senin asla doymayacağını bildirerek seni defalarca lanetlemiştir. Cenab-ı Peygamber'in senin hakkında şunu söylediği de biliniyor. Yiyip yiyip de doymayan geniş kırtlaklı adam, yönetimin başına geçtiğinde ümmet kendini ondan korusun. Muaviye atıldı. O adam ben değilim. Ebu Zer sadece insanın değil, tarihin kanını donduracak şu cevabı verdi. O adam sensin. O adamın sen olduğunu Allah elçisi bana haber vermiştir. Ve Allah elçisi o sözüne şunu da eklemiştir. Allah'ım ona lanet et. Onu topraktan başka bir şeyle doyurma. El-Aktaş Ebu Zer 310. Paranın kullarına peygamber bedduası. Hazreti Peygamber'in bu bedduası parayı ilahlaştıranlara yaptığı bedduadır. Mamon kullarının tabir Hazreti İsa'nındır. Kimliklerini tanıtan ve onlara ağır bir bedduada bulunan hadis şöyledir. Gümüş ve altın paranın, kadifenin, süslü giysilerin kulu kölesi olan, yüzü koyun yere çakılıp gebersin. Yüzü koyun yere çakılsın da yerlerde sürünsün. Vücudunun her yanına dikenler batsın da o dikenleri çıkaran olmasın. O, öyle biridir ki bir şeyler verildiğinde hoşnut olur, bir şey verilmediği zaman ise asla vefa göstermez. Buhari, Cihat 70, Rikak 10, İbn Mace, Zühd 8, Hadis 4135. Ebu Zer Emevilere karşı çıkarken bu hadisini gerekçeleri arasına koymuştur. Kolektif hayatın övülmesi. Hazreti Peygamber Eşari kabilesini övmüştür. Gerekçe olarak da şunu göstermiştir. Eşariler sefer sırasında kendilerinin yahut Medine'deki ailelerinin yiyecekleri tükenme noktasına yaklaşınca sahip oldukları yiyecekleri bir bohça içinde toplarlar. Sonra da bu toplanan yiyecekleri kimin ne kadar katkıda bulunduğuna bakmaksızın aralarında eşit olarak paylaşırlar. İşte bu eşariler bendendir, ben de onlardanım. Bu usul, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemi kolonizatör Türk dervişlerinde ve daha sonraları Anadolu'daki Alevi Bektaşi dervişler arasında lokma usulü adıyla uygulanmıştır. Ortak sandık veya ambara herkes mali gücüne göre katkı verir ama toplanan mal veya paradan bölüştürme herkese eşit olarak yapılır. İleri derecede bir sosyalist uygulama olan bu usul, anlaşılan o ki Hazreti Muhammed'in yukarıda verdiğimiz sözünün bir uygulamasıydı. Yüce Peygamber'in şu sözü de ünlüdür. Elinde iki kişilik yiyecek bulunan ona üçüncü bir kişiyi, üç kişilik yiyecek bulunan ise dördüncü bir kişiyi ortak etsin. Buhari. Hazreti Peygamber döneminde şunun uygulandığını da görüyoruz. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah, ölüm 18 Taksim 639, 300 civarında sahabe ile çıktığı bir seferde yiyeceklerinin tükenme noktasına yaklaştığı söz konusu olduğunda şöyle bir uygulamaya gitmiştir. Herkesin elindeki yiyecekleri iki yaygı içinde toplamasını emretmiş, daha sonra da toplanan yiyecekleri herkese eşit olarak paylaştırmıştır. İbn Hazm, El Muhalla, 9 Taksim 158. Hazreti Peygamber'in gulül suçuna ilişkin tavırları. Bu tavırları ayrıntılı şekilde 4. bölümde gördük. Burada eserimizin sistematiğe icabı ve anımsatma türünden birkaç satırlık çok kısa bir özet vereceğiz. Hazreti Peygamber bir gün sahabesine namaz kıldırmış, selam verip namazdan çıktıktan sonra cemaatin ilerisinde bulunan ganimet develerine, yani kamu mallarına doğru yürüyüp devenin birinden bir tüy kopararak şöyle demiştir. Sizin hakkınız olan şu mallardan, şu tüy kadarı bile bana helal olmaz. Sadece bana Tanrı'nın verdiği beşte bir vardır ki, o da benden sonra yine size kalacaktır. Ebu Davud, Cihat 162, Buhari, Cizye 22, Edep 99, Hiyel 9, Fiten 21, Müslim, Cihat 8, İbn Mace, Cihat 42. Peygamberimizin gulül suçu işleyenlerin namı diğer Maun suresi ihlalcilerinin cenaze namazlarını kılmadığını bildiren ve bunun gerekçelerini de açıklayan onlarca kayıt var. Birkaç örnek verelim. İbn Hemmam, ölüm 211 Taksim 826, El Musannef'te bize bildiriyor ki, Hazreti Peygamber kamu malından birkaç kuruşluk bir miktarı çalan eşcalı sahabisinin cenaze namazını kılmamıştır. İbn Hemmam, El Musannef 5 Taksim 244. Hazreti Peygamber kamu malı çalmış, kamu hakkına tasallutta bulunmuş olanların cenaze namazlarını kılmamıştır. İbnül Kayyim El Cezviye Zadül Mead 1 Taksim 515 3 Taksim 107-108. Tarihin ilk radikal toplumculuğu. İslam tarihinde ilk dini sosyalist hareket Ebu Zer'in şurada sıraladığımız gerekçelerle Halife Osman ve valilerine karşı çıkışıyla vücut bulmuştur. Ebu Zer, bu karşı çıkışının faturasını çok ağır ödemiştir. Servet sahipleri tarafından ezilip horlanan, ekonomik dengesizliklerden şikayetçi olan halk tabakaları, Ebu Zer'in etrafında kümelenmeye, onun fetvalarını dillendirmeye başlamışlardır. Emevi valileriyle onların sürekli tahrik ettikleri Halife Osman'ın bundan rahatsız olmaması düşünülemezdi. Bu bahsi kapatırken şunu eklemeyi de bir insanlık borcu sayıyoruz. Ebu Zer'in bu misyonu ve bu misyon yüzünden maruz kaldığı çileler kayda geçirilirken Emeviciliği dinleştirmiş bazı yazarlar açıkça yalan söylemekte ve Ebu Zer'le Muaviye zihniyeti arasındaki kavgayı bir tür ufak tefek küskünlük gibi lanse etmektedir. Bu tarihin en büyük yalanlarından biridir. Bu yalan, Allah ile aldatılmayı din sanan bazı zavallılar dışında hiç kimse üzerinde etkili olamaz. Ebu Zer ile Osman ve Emevi kadrolar arasındaki mücadele, çekişme türünden bir mücadele değildir. Tarihin, hatta dinlerin en hayati mesajları uğruna verilen çok zorlu bir mücadeledir. Maun suresi ihlallerine karşı kitlesel isyanlar. İslam tarihi boyunca göz ardı edilen Maun gerçeği, 3. Halife Osman döneminde Ebu Zer tarafından gündeme getirildi ise de, Emevi saltanatının kurucusu sayılan Muaviye'nin siyasal oyunlarıyla sonuçsuz kaldı. Sonraki Emevi dönemi despotizminde Maun suresi mesajının telaffuz edilmesi bile mümkün olmamıştır. Olamazdı. Abbasiler döneminin sosyalist karakterli mevali ayaklanmaları artık bıçak kemiğe dayandığı için patlak veren toplumsal isyanlardır. Tahlili bir yaklaşımla baktığımızda bu isyanların üç özelliğe dikkat çekmektedir. 1. Teorik nakli dayanakları Maun suresidir. 2. Uygulamadaki dayanakları Ebu Zer mücadelesidir. 3. Model prototip şahsiyeti Ebu Zer'dir. Ebu Zer, Müslüman maliyesini akrabası Emevilerin talanını açan Halife Osman'a karşı çıktığında, onu saf dışı etmek isteyen Osman ve onun akıl hocası Şam valisi Muaviye bin Ebu Süfyan, hesaplarına uymayan ayetleri Bakara 219 ve TB 34-35 şu itirazla dışlıyorlardı. Bunlar bizim hakkımızda değil, Yahudi ve Hristiyanlar hakkında inen ayetlerdir. Bizi bağlamazlar. Bizzat peygamber tarafından Hazreti İsa'ya benzetilerek yüceltilmiş Ebu Zer, Muaviye'nin oyunlarıyla saf dışı edilirken, sahabe neslinde ne yazık ki izbelerde seslendirilmiş itirazlar dışında bir hareket görülmemiştir. Eylemli tepkiler daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmıştır. Ebu Zer'in tek başına seslendirdiği içtihat veya isyan, Emevilerin yürüttüğü Maun suresi ihlallerini kıramamıştır. Kıramazdı. Eylemli çıkışı hem de kitlesel zeminde sergileyen Ehl-i Beyt kadroları bile sindirilince, Ebu Zer ve bir kişilik ümmet tabir Kur'an'dan alınmıştır. Sayabileceğimiz benliklerin herhangi bir şansları olamazdı. Şunu da unutmayalım. İmam-ı Azam adlı eserimizde incelediğimiz Ehl-i Beyt kotarımlı isyanlar, Emevilere iktidardan düşürmeye yönelik isyanlardı. Ama bunlar, yapıları bakımından iktidarı amaçlayan ama Ebu Zer'in öne çıkardığı sosyal adalet söylemleri olmayan salt siyasal isyanlardı. Bu isyanlar İmam-ı Azam, Ölüm 150 Taksim 767 ve Ebu Müslim Horasani, Ölüm 138 Taksim 755 tarafından yürütülen fikir ve eylem planındaki siyasetler sayesinde hedefine vardı ve Emevi İmparatorluğu çökertildi, yerine Abbasiler geldi. Abbasiler dönemindeki isyanlar, iktidar değişikliğini amaçlayan siyasal omurgalı isyanlar olmaktan çok, toplumsal, sosyal adaleti gerçekleştirmeye yönelik felsefi devrimci boyutları olan isyanlardı. Bunların kronolojik açıdan birincisi, Zend isyanıdır. Anlam, önem açısından baktığımızda, Ebu Zer mesajlı isyanların en büyüğü, aynı zamanda tarihin en büyük ve en yaratıcı fikir hareketlerinden biri olan Karmati isyanıdır. Bu iki isyan, özellikle Karmati hareket mensuplarından birisi olan Büyük Sufi, Hallacı Mansur'un hayat ve düşüncelerini konu edinen eserimiz Hallacı Mansur'da ayrıntılarıyla incelenmiştir. Şimdi o incelemenin burada bizi alakadar eden bölümünün çok kısa bir özetini vereceğiz. 1. Zenç isyanı. Abbasi hilafetinin başkenti Bağdat, Hicri 3. miladi 9. yüzyılın sonlarında denebilir ki dünyanın en gözde başkenti idi. Batı'da yaklaşık 6 asır sonra ortaya çıkacak Rönesans'ın bilgi malzemesini daha o günden hazırlamak gibi eşsiz bir mazhariyetin sahibi olan Bağdat, uygarlığının zirvesine çıkmış, yani yükselişini tamamlamış, çöküş ve dağılışının ilk adımlarını atmaya hazırlanıyordu. Abbasi Müslüman toplumu işte böyle bir ortamda zirvenin ihtişamıyla dağılışın başlangıcına özgü sancıları kucaklaştıran bir atmosferde yaşamaktaydı. Alabildiğine zenginlik ve eğlence, alabildiğine bilgi ve düşünce yanında alabildiğine sefalet ve ızrapla alabildiğine baskı ve entrika iç içeydi. Şehvet ve nimetle acı ve yokluk yan yanaydı. Hallacı Mansur münasebetiyle Zenç isyanını enine boyuna incelemiş olan Fransız bilgin Louis Massignon, ölüm 1962, bu isyanı Zenci kölelerin sosyal savaşı La Guerre veya Basra'da açlık çeken proleter, zenci ve bedevi köle kitlenin isyanı olarak tanımlıyor. Arap tarihçilerin sarayın keyfini okşamak için tek kelimeyle zenç diye andıkları isyan kitlesi aslında şu üç unsurdan oluşmaktaydı. Esas ve büyük unsur, Afrika'nın çeşitli yörelerinden devşirilip El Cezire ve Basra havalisinde köle işçi olarak çalıştırılan zenciler, yani mevalinin Arap asıllı olmayan Müslümanların zenci kitlesi. İkinci sıradaki unsur, zenç olmayan mevali Arap dışı unsur. Üçüncü sıradaki unsur, aynen Afrika'dan gelenler gibi insanlık dışı şartlarda yaşamaya zorlanan köylü, bedevi, yoksul Araplar. Bu üç unsur, Emevilerden biri sürüp gelen feodal köleci toplumun dört büyük sınıfından sonuncusunda, yani ezilen, sürünen sınıf içinde yer almaktaydı. Esas dört sınıf şunlardır. 1. Üst tabaka veya aristokratlar. Bunlar devletin egemen yönetici tabakasıdır ki tamamı Arap asıllıdır. Halifeden büyük kumandanlara, saray erkanından valilere kadar seçkin insanlar bu sınıfa mensuptur. Bu sınıf, diğer bütün sınıfları ikinci sınıf, yarı köle insanlar olarak görürler. Tam Müslüman da sayılmazlardı. Mevali, yani Arap asıllı olmayan Müslümanlar, bu sınıf ilimde, kültür ve sanatta, ticarette, toplumun en yaratıcı unsuru olmasına rağmen, Arap unsur tarafından aşağılanan bir sınıftı. Bu sınıf, ilimde, kültür ve sanatta, ticarette, toplumun en yaratıcı unsuru olmasına rağmen, egemen Arap unsur tarafından aşağılanan bir sınıftı. Bu konuda bizim İmam-ı Azam adlı eserimizde bütün ayrıntılar ibret tabloları halinde verilmiştir. Mevali'nin Müslümanlığı da sui generis bir Müslümanlık olarak algılanmaktaydı. Kur'an'ın ve Peygamber'in ırklar üstü söylemleri, eşitlik ve kardeşlik inşa eden beyinleri, mevaliye en küçük bir hak getirmemiş, mevali söz konusu olduğunda o beyiniler yok hükmünde tutulmuştur. O beyinilerin anlam ifade ettiği tek yer, Arap asıllı olan aristokrat sınıfın haklarının konuşulduğu yerdir. Mevalinin Müslümanlığı öyle bir Müslümanlık ki, sahibini kölelikten kurtarmaz. Hak ettiği görevlere gelmesini sağlayamaz. Mensup bulunduğu dinin mabedinde imamlık yapmasına, dinine mensup Arap bir kadınla evlenmesine bile izin çıkaramaz. 3. Zimmiler. Zimmilerin, yani semavi dinlerin mensubu sayılan gayrimüslimlerin, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler durumları söylemek zorundayız ki birçok bakımdan mevalinin durumundan iyiydi. Hiç değilse İslam fikir ve edebiyat alanında boy gösterip dikkat çekmediklerinden Arapların haset ve öfkesine maruz kalmıyorlardı. haraç ve cizye vergilerini ödeyip her türlü haktan da yararlanıyorlardı. 4. Köleler, köle muamelesi gören işçiler. Bunlar tarihin en kahırlı kitlelerinden biri olarak yaşıyorlardı. Tamamı Müslümandı ama İslam'ın insana ve emeğe vaatlerinin hiçbirinden en küçük bir anlamda yararlanmıyorlardı. İlk iki halife döneminde tedrici bir surette özgürleştirilmeleri amaçlanan, kalanlarında son derece insani muamele yapılan köleler, Osman'ın halifeliği ile yeniden perişanlığa itildiler. Köle ticareti, Osman'ın hilafetiyle yeniden tırmanışa geçti. Bizzat Osman'ın büyük bir servet ifade eden köle sürüsü vardı. Zenç isyanının insan unsuru işte bu dördüncü sınıf içinde yer alan ve perişanlığın doruklarında yaşayan insanlardı. Ama içinde epey miktarda karnı doymayan Arap işçi de bulunuyordu. İnsanlık dışı şartlarda istihdam edilen köle işçiler, başta olmak üzere ezilen unsurlar Hicri 255, Miladi 869'da tarihe Sahibüz Zennac diye geçen Ali bin Muhammed Ezzence, Ölüm 270, Taksim 883 liderliğinde ayaklandılar. Hilafet makamında El-Muhtedi bulunuyordu. Basra civarında kümelenen ve genelde ziraat işçisi olarak veya Tuzlalarda çalıştırılan bu yarı köle kitleler, yaşadıkları hayattan başından beri memnun değillerdi. Bunlar daha Hicri 70 yılında Emevi valisi Musa bin Zübeyir yönetimine karşı ayaklanmışlardı. Bu isyan bastırıldı. İkinci olarak Emevilerin zulüm ve cinayetleriyle efsaneleşmiş Irak genel valisi Haccac'ın valiliği sırasında Hicri 75'te de isyan ettiler. Bu isyan da bastırıldı. Anlaşılan o ki bu ezilmiş kitleler devletin zayıflığını hissettikleri anda hemen baş kaldırıp insanca haklar elde etme gayreti içine giriyorlardı. Ayrıntılar için bakınız Bedişerif, Divan-ı Emir, Ebil Abbas. Ancak bunların tarihe Zenç isyanı olarak geçmiş bulunan en güçlü ve sarsıcı hareketleri Hicri 255'te başlayan, şu anda ele aldığımız büyük isyan hareketidir. Zenç isyanının lideri Sahibüzzennec, Azerbaycan asıllı bir ailenin çocuğu olarak Rey kentinin bir köyünde doğmuştur. Sahibüzzennec, ilk iş olarak köleleri çalıştıkları arazileri işgale sevk etti. Bunun ardından Basra havalisi arazileri üzerinde Muhtare adını verdiği bir örnek kent oluşturdu. Böyle bir merkeze sahip olduktan sonradır ki Abbasi devletini kendi ölümüne değin 15 yıl ölümünden sonra da yaklaşık 10 yıl uğraştıracak bir isyan hareketini başlattı. Kışkırttığı kitle zencilerle bedevilerden oluşuyordu. Daha sonra bunlara ezilen Şii gruplar da katılmıştır. Sahibüzzennec, ayağını güvenle basacak bir merkez edinir edinmez diğer kentleri işgale başladı. Hareketin daha birinci yılında Übelle'yi zapt etti. Bunu Ahvaz takip etti. İkinci yılda Basra'yı yağmaladı, ardından Vasıt'ı düşürdü. Abadan kendiliğinden teslim oldu. Bu süre içinde Sahibüzzennec üzerine gönderilen komutanların ikisi çok dikkat çekicidir. Bunlardan biri olan Cağlan 6 aylık bir savaşın ardından yenik düştü ve sahip tarafından idam edildi. Cağlan'ın askerlerinin büyük bir kısmı katledildi. Bazıları da canlarını kurtarmak için kaçtı. İkinci komutan Ebu Hilal adlı Türk asıllı biriydi. Sahip bu komutanın 4000 kişilik ordusunun çoğunu katletti. Bazıları kaçarak kurtuldu. Zenciler 265'te Numaniye'yi düşürdüler. Rame Hürmüz'de Kürtlerden gelen direnişi de kırdıktan sonra tüm ülkeyi baştan başa kontrol altına alma noktasına geldiler. Merkez karargah muhtare çok iyi biçimde tahkim edilmiştir. Ne var ki açlık ve yoksulluk saikeli, kılıca sarılmış bir eğitimsiz kitlenin düzenli ordular önünde karşılaşacağı akıbet yaklaşmıştı. Halife Mutemid, kardeşi El-Muvaffak'ı bu isyana son vermek üzere görevlendirdi. Muvaffak, sahibe eman teklif edip silahı bırakmasını istedi. Sahip bunu kabul etmedi. Çatışmalar Muvaffak'ın zaferiyle sonuçlandı. 270 Taksim 883'te idam edilen Sahibu Zenc'in cesedi ibret olsun diye Bağdat sokaklarında dolaştırıldı. Zenc isyanının 282'ye kadar süren ikinci kısmı, imparatorluk için ilk dönem kadar yıpratıcı olmamıştır. Zenc isyanı için bakınız Taberi Tarih 9 Taksim 410-667 İbnül Esir El-Kamil Fit Tarih 7 Taksim 205-413 Mesudi Mürcüz Zeheb 4 Taksim 194-209 2. Karmati isyanı. Karmatilerin yaptıkları Ebu Zer'in yapmak istediklerinin ta kendisiydi. Ebu Zer bir başına kaldığı için bir şey yapamamıştı. Karmatiler ise Ebu Zer'in dayandığı Kur'an beyinlerini hayata geçirerek tarihin en büyük aksiyonlarından birine vücut verdiler. İslam tarihine sadece bir siyasal hareket olarak değil, bir düşünce ekolu olarak da damga vurmuş bulunan karmatilik, genel ve geniş araştırmalara rağmen hala pek çok yönü gizli kalan bir fikir ve siyaset hareketidir. Ve Kur'an penceresinden bakıldığında tamamı tamamına kitleselleşmiş bir Ebu Zer isyanıdır. Öncüleri tarafından Allah'ın partisine mensup müminlerin ve yeryüzündeki ıslahatçıların hareketi olarak tanımlanan bu hareketin örgütlü bir sosyalist ihtilal olarak eyleme başlama tarihinin Hicri 255, 267, 270 veya 287 yılında olduğu yolundaki rivayetler henüz kesin bir sonuca ulaştırılamamıştır. Bereket ki arada tarihsel tespitleri ciddi biçimde etkileyecek büyük bir zaman farkı yoktur. Zenç isyanının aksine karmatilik sadece yaşadığı devir ve coğrafyada etkiler yapmakla kalmamış, yüzyılları şekillendiren bir felsefi enerji kaynağı olarak yaşamaya devam etmiştir. Karmatilik, resmi yöntem ve kabullere karşı çıkan tüm ekoller gibi sürekli kötülenmiştir. Karşı çıktığı Sünni Abbasi yönetim avukatlığını yapan yazar ve düşünürleri başlayarak aralıksız kötülenen karmatilik bugün hala bir sapıklık hareketi olarak tanımlanmaktadır. Karmatiliğe verilen 15'e yakın adın hemen tümü pejoratiftir. Bu yüzdendir ki biz karmatilik konusunun ilk ciddi tespiti olarak şunu kaydetmek istiyoruz. Sünni kaynakların karmatiliği mahkum eden beyanları temel ilke olarak güvenilmez kabul edilmiştir. Ve bu tespit bugün mezhep taassubuna saplanmamış tüm araştırmacıların artık ortak kanaatini ifade etmektedir. Sünni çevreler karmatiliğe bir fikir ve siyaset hareketi olarak değil, dincilerinin temsilcisi olan bir devleti yıkmayı amaçlayan acımasız bir düşman olarak gördüler. Yani sosyal adaletsizliklere karşı çıkarak mevki ve servete sahip olmaktan beslenen, güçlerini tehdit edenleri kitle gözünde zor duruma düşürerek din maskesi kullandılar. Bu saplantının dışında kalan istisna bazı düşünürler, karmatiliği düşünce hareketlerinin biri olarak ele alır ve eleştirirler. Büyük Sünni kemancı Maturidi ölüm 333 Taksim 944 bunlardan biridir. Bu imam eseri Kitab-ül Tevhid'de Karmatilerin Allah'a ve alemin yaratılışına ilişkin fikirlerini inceler ve benim ölçüleri içinde reddeder. Hareketi sosyopolitik bir düşman hareket olarak ele alan yazarlar ise Karmatiliğe saldırmayı da bir ibadet edasına büründürerek akıl almaz iftiraları peş peşe sıralarlar. Bu iftira sahiplerinin üsluplarındaki sadizm ve kin gerçekten şaşırtıcıdır. Kendileri dışındaki tüm gruplara frak-ı dalle, sapık gruplar damgası vuran sünni çevreler, hasımlarını çürütmek için iftiraya, genelde iman ve ahlakla ilgili noktalardan başlarlar. Bu geleneksel sünni iftiracılığın kahrına uğramaktan, sünniliğin önderi sayılan İmam-ı Azam'ın bile kurtulamadığını hatırlarsak, durumun hiç de şaşırtıcı olmadığını anlamakta zorluk çekmeyiz. İnsaf dışı saldırılarda Ebu Hamid el-Gazali, ölüm 555, Taksim 1111 başı çekmektedir. O Gazali ki bir yandan Karmatileri İslam ümmetinin mecusileri diye anarak kuş, sütü, kuru üzüm beslendiği sünni saraya avukatlık yapmış, öte yandan en esaslı fikirlerini tarihe bırakırken, kullandığı terminolojiyi doğrudan doğruya Karmatilerden almıştır. Gazali'nin bu tutarsızlığı üzerinde Hallacı Mansur kitabımızın 3. bölümünde ayrıntılı olarak durduk. Aynı ikiyüzlülüğü yapan büyük isimlerden biri de Muhyiddin İbn el-Arabi'dir. Fransız şarkiyatçı, düşünür Massignon, Karmati terminolojinin sadece Gazali ve İbn Arabi'de değil, tüm Sufi düşüncede nasıl egemen olduğunu ispatlamış bulunuyor. İkna olmak için onun dev eseri La Position'da Hallacı okumak yeterlidir. Günümüz araştırmaları şunu da ispatlamış bulunuyor. Karmatiler, iftira ekiplerinin belletmeye çalıştıkları gibi Baldırı Çıplaklar Taifesi, bu karalama ünlü frak yazarı Abdülkahir el-Bağdadi'nindir. Dil erdem ve ahlakla temayüz etmiş, yüksek düzeyde düşünce üreten bir fikir ve eylem zümresidir. Ayrıntılar için bakınız Galip 167. 21. ayrımın sonu, sayfa 258.